Ayrım 9. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin El Kitabı. Susan F. Young. Sayfa 90. 3. Bölüm. Korku. "Neyin var sevgilim? Bu gece biraz gerginsin," der. Kadın, "Ben mi?" diye sorar. Erkek şöyle bir odaya göz atar, tahmin ettiği gibi yalnızdırlar. "Evet," der erkek, "sen. Bu akşam ne doğru düz bir şey yedin ne de beni dinledin. Bir sorun mu var?" Kadın gülümser ve "Yoo, sadece biraz yorgunum," der. Erkek daha sonra "Sevgilim, bir sorun olmadığından emin misin?" der. Kadın gözyaşlarını gömleğinin koluna siler. "Hayır," der. "Gerçekten bir şey yok." "Hiçbir şey." Erkek kaygıyla kadının yüzüne bakar ve "Hep yanında olduğumu biliyorsun. Ne sorun olursa bana anlatmanı isterim," der. Bunun üzerine kadın nemli ama soğuk bakışlarını erkeğin gözlerine çevirir ve "Hep yanımda olsaydın sana söylemem gerekmezdi. Sen anlardın zaten," der. "Anlar mıydım?" der beynini zorlayarak. Belli ki kendisine kızgındır. Ama neden? Bugün doğum günü müdür acaba? Yoksa yıl dönümleri mi? Köpeğin ölümünün yıl dönümü? Sevgiler günü? Onu ilk kez yemeğe çıkarışının yıl dönümü? Acaba geldiğinde üstünde yeni bir şey vardı da fark etmedin mi? Saç rengini mi değiştirdi acaba? Kilo mu verdi yoksa? Dünden daha mı yaşlı gösterdiğini düşünüyor bugün acaba? Pes eder. İçinden, "Allah'ım, inşallah bugün yeni bir beyaz tel fark etmemiştir saçların arasında," der. "Günüm geçti," der kadın ızdırap dolu bir sesle. O hala düşünürken, "İki gün." Erkek rahatlar ve tansiyonu normale iner. Hiç değilse yüzündeki yeni bir kırışık değildir neden? "Yine mi?" diye sorar erkek. Fakat kadın onu dinlemiyordur ve bağıra bağıra ağlamaya başlamıştır. Öğle tatilinde eczaneye gidip şu hamilelik testlerinden almaya vaktim olmadı. Sonra oluyorum zannettim ama olmadım. Eve gelirken de aynı duyguya kapıldım ama yine olmamışım. Daha sonra da eczaneye gitmeye utandım. Çünkü son 6 aydır ayda bir kez gidip hamilelik testi satın alıyorum ve eczacı kızın artık benimle alay ettiğinden eminim. Fakat maddi durumumuz daha çocuk sahibi olacak kadar iyi değil. Hem kürtajdan da çok korkuyorum. Üstelik bu durumda istemediğim bir çocuğu doğurup ondan nefret etmek ve ona annemin bana davrandığı gibi davranmak istemiyorum. Üstelik çok genciz ve çocuk sahibi olmadan önce yapmamız gereken bir sürü şey var. Hem şimdi kürtaj olursam bir daha çocuğum olmaz. Molly Pickering'in kız kardeşinin başına aynısı gelmiş. Sevgilim, dersiniz. Daha önce de dediğiniz gibi, sevgilim lütfen paniğe kapılmayalım, olur mu? Biraz mantıklı davranmaya çalışmalıyız. Kadın hıçkırıklar arasında başını sallar. Evet, haklısın, der. İki gün gecikmesi çok önemli bir şey değil. Belki de çok yorgun olduğum için gecikmiştir. Üstelik hafta başında üşütmüştüm. Belki de işteki strestir neden. Ya da geçen akşam yediğimiz pizza çok yağlıydı ya. Erkek, belki de hamile kalmaktan çok korktuğun içindir, der. Evet, der kadın. O da var. Korku, baskı ve annemin ne zaman çocuk sahibi olacağımıza dair bitmek bilmeyen soruları. Mantıklı olalım, der erkek baş parmağını kaldırarak. Diyafram takıyorsun değil mi? Ne demek istiyorsun? Yani bile bile mi hamile kalmaya çalışıyorum sence? Nasıl öyle bir şey söylerim? Korunduğun için hamile kalma olasılığının olmadığını söylemek istiyorum sadece. Ama biliyorsun her an bir kaza olabilir. Bir anda içi fena olur. Kadın ne zaman bu olasılıktan söz etse aklı çıkar çünkü. Yine de ama sen korunuyorsun değil mi? Diye sorar. Elbette, der kadın sözünü keserek. Ne yani, aptal mıyım ben? Bu kadar endişeleniyorsan sen de korunabilirsin ve ben de bu kadar sıkıntı çekmek zorunda kalmam. Erkek mantığını kullanarak sözlerini sürdürür. Yani her seviştiğimizde korundun öyle mi? Evet, der kadın her seferinde. Öyleyse hamile olamazsın. Olamam, der kadın burnunu çekerek. Eğer bir kaza olmadıysa. Nasıl bir kaza, der erkek. Molly Pickering'in kız kardeşini anımsıyor musun? Yatak kaçış. Bazı insanlar yataktan çıkmaktan gerçekten nefret ederler. Hele de eğer hava soğuksa, güzel bir düş görüyorsanız ve yorganın altında kendinizi sıcacık hissediyor ve dışarıdaki yağmurun sesini duyabiliyorsanız elbette çıkmak istemezsiniz. Ama başka çareniz var mıdır? Çalar saat çalınca yataktan kalkmak dengeli ve olgun bir insan olduğunuzun göstergesidir. Fakat bazı insanlar bir yolunu bulur ve yataktan çıkmazlar. Sadece baskı yoluyla çıkar ve eğer birileri tekrar gelip zorlamazsa tekrar yorganın altına giriverirler. Bazı insanlar bir kriz esnasında nasıl mutfağa dalıp 2-3 paket cipsi bir anda tüketirse, bazıları da en ufak bunalımda yorganın altına giriverirler. Kız kardeşim Charlotte tam bir yatak insanıdır. Charlotte küçük bir kızken bile yataktan çıkmaktan nefret ederdi. Annem bizi uyandırmadan 1,5 saat önce onu uyandırmak için seslenmeye başlardı. Onu yavaş yavaş omuzlarından tutup sallar, hafif bir sesle "Charlotte, Charlotte canım, hadi kalk bakalım" derdi. Charlotte homurdanır ya da "Tamam tamam hemen kalkıyorum" derdi. O hemen en az yarım saat demekti. Annem bu kez Charlotte'u daha hızlı sallar, yorganın üstünden çekip kenara atardı. O zaman Charlotte yatağın öbür ucuna yuvarlanır. "Tamam tamam hemen kalkıyorum" derdi yine. Aradan geçen yarım saatte bir yenisi eklenmiş olurdu. Sonra annem Charlotte'u ayağından yakalayıp sürükleyerek yatak odasından çıkarmaya çalışırdı. Salona kadar geldiklerinde annem çığlık atmaya başlardı. "Charlotte kalk artık, yine okula geç kalacaksın." Charlotte, "Tamam anne, uyandım" deyince annem hala kızgın ama hala gözlerin kapalı derdi. Charlotte'un buna yanıtı her zaman "Gözlerim kapalı ama ben uyandım" olurdu. Geçen yıllar annemin bu çok zor son yarım saat için değişik teknikler bulmasını sağladı. Bazen yalan söylerdi. "Charlotte hadi kalk bakalım, bugün Noel. Armağanlarını merak etmiyor musun?" Bazen tehdit ederdi. "Eğer hemen kalkmazsan seni bugün bir yetimhaneye bırakacağım, yeter artık." Bir seferinde hepimizin pijamalarımızın üstüne paltolarımızı giymemizi istedi. Sonra elimize boş bir bavul alıp Charlotte'un yanına gittik. Charlotte o sırada banyo kapısının önünde çok rahatsız bir pozisyonda uykusuna devam ediyordu. Annem, "Charlotte gözlerini bir dakika açar mısın? Ben, babam ve kardeşlerin hepimiz Disneyland'e gidiyoruz. Seni burada bırakmak zorundayız. Ne yapalım? Eğer gelmek istersen kalk ve 5 dakika içinde hazır ol" dedi. Charlotte hemen "Kalkıyorum" dedi ve uykusuna devam etti. Bunun üzerine annem banyoya girdi. İçinde kirli çamaşırların bulunduğu kovayı boşaltıp içini suyla doldurdu ve getirip Charlotte'un başından aşağı döktü. Aslında annem hiç de zalim bir insan değildi. "Hemen kalkıyorum" dedi Charlotte. Komik ama Charlotte kendi evine taşındıktan sonra onu uyandırmak için annemin sonsuz çabaları olmaksızın saat çalar çalmaz yataktan kalkmayı öğrendi. Charlotte'un saat çalınca saati kapatıp uykuya devam eden insanlardan biri olacağını düşünürdünüz oysa, değil mi? Ya da uykusunda kalkıp saat işitemeyeceği bir yerlere, buzdolabına ya da kirli çamaşır dolabına saklayanlardan biri. Ama öyle olmadı. Çalar saat zırr dediği anda homurdanıp bir gözünü açtıktan sonra da yataktan fırlıyor artık. Artık sabahları asla geç kalmıyor. Fakat annem Charlotte'u uyandırdığı yılların alışkanlığıyla hala saat 5'te uyanıyor. Bazı insanlar çok kolay uyanırlar ama uyandıktan sonra yatakta kalmaya bayılırlar. Bu insanlara yatak kolikler denir. Yatak kolikler yıllardır varlıklarını sürdürürler. Özellikle Victoria döneminde orta sınıf bu işi bir sanat haline getirmişti. Bir şeyden rahatsız oldular mı kendilerini hemen yorganın altına atıverir bu insanlar. Çatı onarımı için eve yüklü bir fatura geldiğinde normal bir insan bağırır, çağırır, küfreder ama yatak kolik doğruca yatağın yolunu tutar. Vergi dairesinden 1982-83 yıllarının hesaplarını yeniden inceleyeceklerine dair bir yazı geldiğinde duygularını kontrol edebilen tutarlı bir insan bayılır, sarhoş olur ya da annesine gidip ona bağırır, çağırır ve bütün olanlardan ötürü onu suçlar ama yatak kolikler ergenlik döneminden itibaren bu tür durumların sivilcelerini azdırdığını ve o sinirle insana evdeki her şeyi kırıp döktürdüğünü bildikleri için bütün bir Şubat ayını yatakta geçirmeyi yeğlerler. Şubat ayı tehlikelidir. Öyle olmasaydı diğer aylardan kısa olur muydu derler. Tanıdığım bir yatak kolik yatağından hiç çıkmadan evinde bir parti vermişti. 100 kişilik bir partiye hazırlanmak ve birilerinin tuvalette fenalaşması ya da mobilyaların üstüne kusması olasılığı yataktan çıkmasını engellemişti. İlk konuk gelmeden tam 38 dakika önce evde yeterli havuç olmadığını söyleyip kendini yatağa atmıştı. Yatmadan önce de yanına bir kadeh şarap, bir torba cips ve bir kitap almayı ihmal etmemişti. Parti boyunca arkadaşları ara sıra yanına uğrayıp sohbet ettiler. Kimin kimle tartıştığından, kimin Strawberry Fields adlı şarkıyla göbek dansı yapmaya çalıştığından söz edip arada bir onun şarabını yenilediler ya da yiyecek bir şeyler getirdiler. Daha sonra "Verdiğim en güzel partiydi" dedi. Üstelik arkadaşları da onunla aynı fikirdeydiler. Çünkü bütün gece konukların peşinde gezip hazırladıklarını beğenip beğenmediklerini, iyi vakit geçirip geçirmediklerini sorup durmamıştı. Ünlü olmak. Eğer zengin ya da ünlü bir insan değilseniz, mutluluğun anahtarının ünlü ya da zengin olmak olduğunu düşünebilirsiniz. Gazetelerde, dergilerde boy boy fotoğraflarınızın çıkmasını istersiniz. Dedikodu sütunlarında sık sık isminizin görülmesini. Gece geç saatlerdeki talk show'lara davet edilmeyi ve bu show'larda köpeğiniz hakkında konuşmayı. İnsanların yollarda peşinizden gelmesini. Restoranda imzalı fotoğrafınız için etrafınızı sarmalarını. Sadece mutlu olmazsınız böyle bir şey olsa. Çıldırırsınız. Belki de aşırı bir nörotik olursunuz. Şimdi ne kadar nörotik bir insan olduğunuzu düşünün ve haftanın her günü 12 yaşında 50 çocuğun evinizin önünde camın önünden geçmenizi bekleyip her geçtiğinizde de avazları çıktığı kadar bağırdıklarında daha ne kadar nörotik bir insan olacağınızı canlandırmaya çalışın gözünüzde. Şimdi bir nörotik olduğunuzu düşünün ve insanların hakkınızda yazılan her şeye inandıklarında daha ne kadar nörotik bir insan olacağınızı hayal edin. Ama hakkınızda her şey. İnsanların hakkınızda mahrem bilgiler edinebilmek için çöp bidonunuzu bile karıştırdıklarını düşünün bir kez. Çikolata yedikten sonra kağıdını çöpe bile atmaktan korkacağınızı, çünkü ertesi günkü gazetelerde şöyle bir haberle karşılaşma olasılığının var olduğunu düşünün. Rock ilahı Axeminister Wittgenstein Mars çikolatalarına bağımlı. Hiç tanımadığınız bir kalabalığın içine girdiğinizde duyduğunuz paranoyak korkuyu, bir de ünlü olduğunuz takdirde köşedeki dükkana süt almaya gidip yüzlerce bakışın altında kasaya gidip paranızı ödemeye çalışırken duyacağınız paranoyak korkuyla bir karşılaştırın lütfen. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız size saçını boyadığını söylediler dediğinde ne kadar sinirlendiğinizi düşünün. Suzette adındaki sözde en iyi arkadaşınız çenesini tutmayı bilmez ki. Televizyona mı çıktım? Benim kendime ait bir sırrım olamaz mı? Benim özel yaşamım yok mu? Herkes duymadan saçımı boyayamaz mıyım? Arkadaşınız bir partide size yaklaşıp, kız arkadaşın seni bir başka kız için terk etmiş öyle mi? Dediklerinde çılgına dönersiniz. Aman Tanrım, hiçbir şeyin mahremiyeti olmaz mı bu dünyada? Kalbim kırılmış zaten, üzüntümü bile tek başıma yaşayamaz mıyım? Hiçbir sırrınız, hiç özel yaşamınız olmadığını ve sevdiğiniz insanla dışarı çıktığınızda bile tüm dünyanın bundan haberi olacağını düşünün bir de. Ben vazgeçtim bu hevesten. Çağdaş dünyadaki tehlikeler. Reklamlar. Reklamlar, yaşamımızdaki en egemen güç olmadan önce insanların stres düzeylerini sağlıklı tutmak için ne yaptıklarını Allah bilir. O günlerde kaygılandığımız tek şey yaşam, yarına kadar yaşamımızı sürdürebilecek miyiz ve ölümdü. Ölüm tahmin ettiğinizden daha erken mi kapınıza dayanacaktı? Fakat günümüzde reklamlar bunun icabına bakmıştır. Allah'ın gazabı televizyon reklamlarının gazabı ile karşılaştırıldığında hiçbir şey ifade etmez. Artık giysilerimizin ne kadar beyaz, tabaklarımızın ne kadar temiz, içeceğimizin ne kadar sağlıklı, kullandığımız arabanın ne kadar sağlam ya da yediğimiz çikolatanın ne kadar besleyici olduğu gibi kaygılarımız var. Üstümüze yıldırım düşüp ölmenin ya da ağır geçen bir kışta hayatta kalabilmenin önemi yoktur. Önemli olan iyi bir deodorant seçebilmektir. Bu durumda insanın güvensizlik duygusuna ve bu kadar kararsız olmasına hiç şaşmamak gerek. Bir gece televizyon önünde oturmuş, çayınızı yudumluyor, keyifle bisküvinizi yiyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Son birkaç haftadır patronunuz bağırmamıştır size. Bankadan kredi kartınız için telefon da gelmemiştir. Sağ bacağınızdaki ağrı azalmıştır. Evet, genel olarak son günlerde işler yolundadır. O anda ekrandaki çarpışma sahnesi bir anda yok olur ve araya reklamlar girer. Bütün dünyada satışları çok yüksek olan bir içecek reklamıdır bu. Reklamda günlük yaşamdan sahneler vardır. Çocuklar oyun oynamakta, eşler arabalarını yıkamakta, kocalar çatı katını temizleyen karılarına yardım etmekte, sevgililer ellerinde kola şişeleriyle öpüşmektedirler. Bu reklam mutluluk ve aşkı çağrıştırmaktadır insanı. Çayınıza bir göz atarsınız o anda. Çayın üstünde grimtrak bir tabak oluşmuştur. Tekrar ekrana çevirirsiniz gözlerinizi. Reklamdaki herkes çekici ve mutludur. Üstünüze dökülmüş bisküvi kırıntılarına bakarsınız. Siz çok çekici bir insan değilsinizdir. Çok mutlu olduğunuz da söylenemez. Belki mutlu olduğunuz anlar olmuştur. Ama genel olarak reklamdaki alelade insanlar kadar mutlu ya da aşık olmamışsınızdır hiç. Eğer arabanızı yıkarken siz de neşe içinde Karınızı hortumla ıslatmaya kalksaydınız, karını sizi bir hafta eve sokmazdı ve bahçede gecelemek zorunda kalırdınız. Çocuklarınız hiçbir zaman birbirlerini gırtlaklamadan 2 dakikadan fazla oyun oynamazlar. Birdenbire keyfiniz kaçar. Yaşamınızın aslında ne kadar boş ve anlamsız olduğunu düşünmeye başlarsınız. Yerinizden fırlayıp, kim bu insanlar? Hangi gezegende yaşıyorlar diye bağırmak yerine oturduğunuz koltukta küçülüp yok olmayı yeğlersiniz. Kendi kendinize nerede hata yaptığınızı sorarsınız. Ben nerede hata yaptım diye bağırırsınız öfkeyle. Benim yaşamımda neden böyle hoşluklar yok? Tabii benim hatam diye homurdanırsınız. Hepsi benim hatam. Yetersiz olduğunuzu düşünmeye başlarsınız ve içiniz sızlar. Başarısız olduğunuza dair inancınız benliğinizi sarar. Bir dakika önce iştahla kremalı bisküvilerinizi yer ve zararsız bir şiddet sahnesini heyecanla izlerken şimdi duyduğunuz kaygı nedeniyle sanki felç olmuşsunuzdur. Fakat siz duyduğunuz kaygının içine düştüğünüz ruh haline neden olduğunun farkına bile varmazsınız. O anda susadığınız aklınıza gelir. Stres yoksa ölmüşsünüz demektir. Eğer bu başlık sizi rahatlatıyorsa ya da tişörtünüzde aynı şeyler yazıyorsa biraz daha rahatlamanız gerekmektedir. Alışveriş, armağan seçimi. Hoşa gitsin ya da gitmesin, herkes yaşamında birilerine armağan almak zorunda kalmıştır. Pek çok diğer etkinlikte pratik yapmak işinizi kolaylaştırsa da armağan satın almak konusunda pratiğin hiçbir yararı yoktur. Pek çok yılbaşını, doğum gününü, düğünü ya da yıl dönümü başarıyla atlatsanız da bir yenisi geldiğinde kendinizi yaşamınızı hiç armağan satın almamış gibi hissedersiniz. İşe önce istekle girişirsiniz. Karolin için bir yeni yıl armağanı dersiniz alışveriş merkezinin kapısından girerken. Neyse işim pek zor değil. Etrafınıza bakınırsınız. 3 ayrı katta 58 tane mağaza vardır. Bunlardan en az %80'ini giyecek bir şeyler satıyordur. Tamam buldum. Dersiniz bunun üzerine. Giyecek bir şey alayım. Ama ne? Çorap olabilir. Çünkü çorap giymeyen insan yoktur. Çoraplara bakmaya başlarsınız. Çok güzel çoraplar görürsünüz. 4 çift güzel çorap Karolin'i mutlu edecektir. Ama acaba hangilerini beğenir? Sarı siyah çizgileri mi yoksa mavi puanları mı? Ya da kırmızı beyaz çizgileri mi yoksa düz olanlar mı? Tam 27 dakika çorapların önünde durup Karolin'e çorap seçmeye çalışırsınız. Bu çoraplara uygun giysilerin olup olmadığını anımsamaya çalışır ama başarısız olursunuz. Sonunda başka bir şey almaya karar verirsiniz. 1. kattaki bir başka mağazaya girersiniz. Eşarp satmaktadır burası. İşte diye bağırırsınız. Buldum. Karolin eşarp kullanmayı sever zaten. Bu arada yanınızdan geçmeye çalışanlar bağırtınıza döner bakarlar. Karolin acaba hangi eşarpı beğenir? Mağazada yaklaşık 250 tane farklı eşarp vardır. Bunlardan bazıları pamuklu, bazıları yünlü, bazıları da ipeklidir. Bazıları düz, bazıları çok ayrıntılı desenlidir. Yaklaşık yarım saatiniz alır ama sonunda mavi ve mor renkli, gümüş rengi çizgileri olan bir eşarp seçersiniz. Tam sıraya girersiniz ki aklınıza bir şey gelir. Karolin bu eşarpın aynısından yok muydu? Bir türlü emin olamazsınız. Eşarp hiç yabancı gelmemektedir. Karolin'i bu eşarpla gözünüze canlandırmaya çalışırsınız ama nafile. Yok, Karolin'i hiç eşarplı görmediğinizi anımsarsınız. Zaten Karolin eşarp takmaktan nefret ettiğini söylememiş midir bir keresinde? Sıra size gelip de kasadaki kız, evet sıradaki lütfen dediği anda sıradan çıkar, eşarpı götürüp aldığınız yere bırakırsınız. Hemen de o mağazadan çıkarsınız. Birkaç saat geçmiştir bu arada. Yürüyen merdivenlerle 2. kata çıkarsınız. Karolin'e bir kazak almaya karar verirsiniz. Neredeyse 3 ayrı mağazada 3 kez ona bir bluz almak istersiniz ama ya yakalarını ya kollarını beğenmezsiniz ya da bedeninden emin olamazsınız. Neyse en iyisi kazak almaktır çünkü hepsi de uzun kolludur ve yaka ya da beden sorunu yoktur kazak aldığınızda. Bu arada kendinize çok beğendiğiniz bir mavi bir de el örgüsü kazak alırsınız. El örgüsü kazağın önünde ayın üstünden atlayan çok şirin bir inek deseni vardır. Tam o sırada Karolin'e kazak almaktan vazgeçersiniz. Çünkü geçen yıl başında da ona bir kazak satın aldığınızı anımsarsınız. Üstelik o kazağı hiç üstünde görmemişsinizdir. Elinizdeki paketler ve torbalarla bir kafeye dalıverirsiniz. Yorgun ayaklarınızı biraz dinlendirebilmek için kendinize 2 kazaktan başka bir sürü çorap, ucuzluğa girmiş bir ceket, yılbaşı gecesi Bir yerlere davet edildiğiniz takdirde giyebileceğiniz çok güzel bir elbise. Büyük olasılıkla kimse davet etmeyecektir. Çünkü öyle olsaydı alışveriş işini son dakikaya bırakmazdınız. Ve gerçekten de çok ucuza bulduğunuz elektrikli bir havuç soyacağı almışsınızdır. Bunun üzerine karına giyecek bir şey almaktan vazgeçersiniz. Çünkü giyecek bir şey almak çok vakit kaybettirmiştir size. Üstelik ucuz bir şeyler bulmanız da olası değildir. Zaten bu alışveriş merkezinden hemen çıkmazsanız sadece bu geceyi değil, aynı zamanda gelecek 12 yılı da burada geçirmek zorunda kalacağınıza karar verirsiniz. Çünkü 5 paranız kalmamıştır. Peki ya bir kitap? Bir sürü kitabı var. Bir çaydanlık. Ama çaydanlığı da var. Belki bir salon çiçeği. Çiçekler her zaman hoşa gider, değil mi? Son bir yıl içinde Karolin'in evine belki 38 kez gitmişsinizdir. Ama bir türlü salonda çiçek olup olmadığını anımsayamazsınız. Belki de çiçekten hoşlanabilir. Yoksa çiçeklerden nefret mi ediyordur? Yan masadaki kadın laf atar. Karar vermek çok zor, değil mi? Der anlayışla başını sallayarak. Neden bir cüzdan almıyorsunuz? Biraz şaşırırsınız. Çünkü yüksek sesle konuştuğunuzu fark etmemişsinizdir. Yeni arkadaşınız, cüzdanı fazlası olmaz der. Alışveriş merkezinde geçirdiğiniz 6 saatten sonra bu öneri cazip gelmiştir. Haklısınız dersiniz. En iyisi ben bir cüzdan alayım. Üçüncü katta çanta dünyasını bulursunuz. Çeşit çeşit çantaların sergilendiği bu mağazada bir cüzdan bulmak pek kolay görünmez size. Çantalar dikkatinizi çeker. Şu çingene pembesi çanta nasıl? Belki daha tutucu bir şey almalı. Şu kumaş valiz kısa seyahatlerinde daha çok işine yarar belki. Fakat şuradaki iki renkli valiz de ucuzlukta. Ucuzluktaki valizi kendinize alırsınız. Sonunda yılbaşı gecesi sokaktaki satıcılardan bir çift gümüş küpe alırsınız Caroline. Caroline'in kulaklarının delik olmadığını ancak 2 yıl sonra fark edersiniz. Para. Ofiste çalışanların düzenlediği yılbaşı partisi bitmek üzere. Sade meyve suyundan daha sert bir içki içmeyen Eloise ve bu sıralarda şehir dışında olan Brandon dışında herkes iyi vakit geçiriyor. Hepsi de kağıttan yapılmış şapkalar takmışlar. Boyunlarında yılbaşı süsleri, cepleri ise içleri krakerlerle dolu yılbaşı sürprizi paketlerle dolu. Richard her yıl anlattığı ve bu yılda en az 2 kez anlattığı bir rengiyi ve bir çift çorap hakkındaki fıkrayı tekrar anlatmaya başlar. Fakat herkes öyle bir ruh halinde ki hiç kimse onu aldırmıyor gibi. Tam o sırada hesap gelir. Janet hesabı eline alır. 15 kişi toplam 285 sterlin 41 pens der. Hemen çantasından hesap makinesini çıkarır ve adam başı 19 sterlin 3 pens bahşiş hariç der yüksek sesle. Richard 15 diyebiliriz der. Janet anlamaz. Ne diye sorar. Bob, Brandon yok. 14 kişiyiz der. Richard, evet 14 der. Aynı rengi iyi gibi. Bir tabak makarna ve yarım avokado için 19 sterlin 3 pens. Biraz fazla değil mi? Diye sorar Donald. Janet, makarna ya da tavuktan birini seçecektiniz. Sen makarnayı seçtiysen ben ne yapayım? Der Janet. Benim seçimimde evet der. Richard elini Donald'ın omzuna koyar ve bak eğer ödemek istemiyorsan... Donald onun elini iter ve yüksek sesle ödemeyeceğim demedim sadece biraz fazla dedim der. Eloise neden şikayet ettiğinizi anlam veremiyorum der. Her biriniz en az 2'şer şişe şarap içtiniz ve hesabı Janet'in elinden kapar. Şu hesaba bir de ben bakayım. Ben bir bardak portakal suyu ve bir bardak da su içtim ve kimsenin içtiği alkolün parasını ödemeye niyetli değilim der. Sandra, aa lütfen ama bugün yılbaşı ve lütfen yediğimiz içtiğimiz konusunda bu kadar ince hesap yapmayalım der. Elvaz böyle konuşacağını biliyordum der. Hem brandy ile kahve içtin hem de kocan senede 60 bin sterlin kazanıyor. Kimin ne yediğine ne üzüleceksin ki? 2 çocuklu ve dul bir kadın değilsin ve bakıcıya tonlarla para ödemiyorsun. Bunun üzerine Simon, eğer eşit olarak paylaşmayacaksak ben bir kadeh şarap içtim ve mezede almadım der. Ama 2 kahve içtin, tavuk yedin ve fazladan bir salata daha yedin. Görmedik sanma der Elvaz. Simon, bana ne sataşıyorsun yahu? Ben senin tarafını tutuyorum der sinirli sinirli. Richard, birilerinin ayakkabısıyla masaya vurur ve bana bakın der. Yana kaymış kağıt şapkasını eliyle iterek, hesabı paylaşmak istemiyorsanız istediğiniz kadarını ödeyin, farkı ben cebimden veririm. Bob sandalyesini itip ayağa kalkar ve, bu taş bana mı? Geçen yıl başında senden 5 sterlin borç alıp ödemedim diye mi bütün bunlar? Diye bağırmaya başlar. Ne 5 sterlini yahu der Richard. Ben öyle bir şey anımsamıyorum. Anımsarsın, anımsarsın diye bağırmayı sürdürür Bob. Öyle bir unutmuş gibi yaptın ki bir yıl boyu bekleyip herkesin önünde beni aşağılamak istedin değil mi? Antea, ben ne kadar şarap içtiğimi anımsamıyorum ama yemek yemedim, rejimde olduğum için sadece biraz mezeden aldım der. Janet, hey beni dinleyin, şimdi adam başı 21 sterlin 17 pens düşüyor der. Birçoğu, neden arttı yahu diye sorar. Arttı tabii, çünkü Brandon yok. Andrew, nerede o Allah aşkına diye sorar. Her yıl aynı şeyi yapar hayvan. Ne zaman birinin doğum günü için para toplamaya kalksak hemen toz olur zaten. Eloise, Janet'in önüne bir 10 sterlin fırlatır ve 9.95 der. Benim hesabıma düşen bu. Simon, üstünü geri istiyor musun diye sorar. Eloise, hayır der. Ama Simon'ın değil, Janet'in yüzüne bakar yanıt verirken. Üstünü bahşiş olarak verebilirsin ama 5 kuruş daha vereceğimi sanma çünkü servis berbattı. Adam başına 20.17 diye tekrarlar ve topladığı parayı saymaya başlar. 40 sterlin açığımız var der. Sonra. Erkekler bir daha say derler. Tekrar sayar. Sonra Bob sayar parayı. Richard Eloise için 10 sterlin 17 pens verir cebinden. Bu kez Don sayar. Hala 40 sterlin açıkları vardır. Erkekler bir şişe şarap daha ısmarlarlar. Kadınlar da ağlamaya başlar. Kullanma talimatı. Hiç yaşamınızda birilerinin sözlerini anlatmakta güçlük çektiniz mi? Yanıtınız bilmemse çok uzağa gitmenize gerek yok. Şu karton süt kutularından birini elinize alın. Ne yazar üstünde? Buradan açınız. İki yana çekerek açınız. Elinizle bastırınız. Her birimiz yaşamımız boyunca tahminen ortalama olarak 8000 kutu süt açarız. Buna karşın süt üreticileri bize ayrıntılı talimatlar yazarlar. Neden acaba? Yazmasalar hiç kimse süt içmez de ondan. Kahvemizi sade içer, mısır gevreğimizde kuru kuru yeriz. Yaşamınızda bilmem kaçıncı kez süt kutusu açıyor olsanız da üstündeki talimatları okursunuz. Yine aldığınız gömleğin naylon poşetin üstüne bir göz atın. Ne yazar üstünde? Naylon poşete kafanıza geçirmemenizi söyler. Çocukların ulaşamayacağı yerlere koymanızı önerir poşeti. Neden? Çünkü bunlar üstünde yazmazsa gömleği çıkarır çıkarmaz poşete kafamıza geçiririz. Ya da önümüze ilk çıkan çocuğun eline tutuşturuveririz. Derin dondurucu bir açın. Bir paket donmuş pizza çıkarın. Üstünde ne yazar? Fırını önceden ısıtın. Pizzayı torbasından çıkarın. Bunun tek bir nedeni olmalı. Salak bir tüketici pizzayı soğuk bir fırına koyduktan sonra naylonunun erimesini ya da karton kutusunun tutuşmasını bekleyene kadar fırında bekletmiş olmalı. Selotayp ve ya streç film korkusu. Başlıktakilerden birinden korkuyorsanız bu diğerinden de korkacaksınız demek değildir. Ama büyük çoğunluğumuz en azından bunlardan birinden korkar. Fakat bu korkuların doğruluğu kanıtlanabilir dersiniz. Çünkü streç film istemediğiniz her yere yapışır. Seloteybin de ucunu bulamazsınız. Bulsanız bile bu kez ya yarıda kopar ya da saçınıza veya üstünüze başınıza yapışır. Uçaklar düşebilir. Burnunuzdan içeri bir örümcek girebilir. Aslında her korkunun belli bir nedeni vardır. Örneğin yaşamınız boyunca biriktirdiğiniz parayla tropik bir adaya gidersiniz ve adaya adım attığınız gün devrim olur. Üçüncü sınıf bir otelde rehin tutulursunuz ve kaldığınız iki hafta boyunca da yağmur yağar. Bu size biraz hayal ürünü gibi gelebilir ama böyle bir şey her zaman olasıdır. Burada söz etmek istediğimiz şey duyduğunuz korkunun derecesi. Streç film hakkında şöyle bir endişeniz vardır. Aman Allah'ım dersiniz. Peyniri streç filme sarmam gerek ama streç filmi koparır koparmaz birbirine yapışacak yine. Ondan sonra onu açmak için yine bir 15 dakika harcayacağım. Bir tarafını düzeltince öbür tarafı yapışacak. Bir tarafı dişimle tutup öbür tarafı kurtarmaya çalışırken bu kez de daha önce yapışmayan taraf yapışacak. Bu da işe yaramayınca açık olan dişimle tuttuğum tarafı mutfak robotuna yapıştırıp elimle diğer tarafları açmaya çalışırken her tarafı yapışıp naylon bir top haline gelecek. Onu atıp işe yeni bir parça koparıp yeniden başlayacağım. Saatler sonra peyniri saracak kadar bir parçayı koparabildiğimde köpeğimin peyniri yediğini ve mutfağın köşesinde yalandığını fark edeceğim. Peyniri streç filme sarmanın zorluğunu düşününce de oturup yarım kilo beyaz peyniri bir seferde yemeyi tercih edersiniz. Uçakla yolculuk. 20. yüzyılda uçmayı sevmediğini söylemek çok akıllıca bir şey değil. Evinizde musluklardan su akmasından ya da kanalizasyon sistemi olmasından hoşlanmamak gibi bir şey bu. Ne? Deli misin sen? Derler adama. Çiş yapmaya ağaçların arasına mı gideceksin yoksa bombaya mı? Ama gerçeği söylemek gerekirse uçaktan korkan insanların sayısı korkmayanlardan kat kat fazladır ve bu da hiç mantıksız bir şey değildir. Bundan sadece birkaç yıl öncesine kadar hiçbirimiz çok bilmiş teknokratlar değildik ve düşer korkusuyla uçakla seyahat etmekten kaçınırdık. Günümüzde mikrodalga fırınları ve galaksiler arası yolculukları doğal bir şeymiş gibi kabullensek de yüreğimizin bir köşesinde taşıyoruz hala uçma korkusunu. Üstelik evrimleşme sürecinde kanatlarımızın çıkmaması da tesadüf olmasa gerek. Öyle olsaydı bir elimizde sandviçimiz, diğer elimizde cinimiz bulutların arasında uçuyor olurduk şimdi. Oysa bakın ayaklarımız hala toprağa basıyor ve güvenli bir şekilde evlerimizde yaşıyoruz. Şaşırtıcı, belki de nörotik olan şey ise uçmanın tamamen normal bir şey olduğunu kabul ediyoruz ya da öyle davranıyoruz. Sorun, gerçekten yere ne kadar yakın olmak istediğimizdir. 9. ayrımın sonu, sayfa 107.